7. kaset 1. yüz sayfa 251. Samara bölgesinden gelen yoldaşla Sedov üzerine yaptığımız konuşmalardan sezinlediğim gerçekler yukarıdaki varsayımlarımın doğruluğunu gösteriyordu. Her zaman kendini yenilemeye, her zaman en az yanlışlık yapmak için kendi kendisinde istim üstünde uyanık bekleyen Sedov, son zamanlarda Kulaklar Cumhuriyeti ile nereye dek gidilebileceğini daha iyi sezinliyor ve Bolşeviklerin köylülük ve yoksul köylüler konusundaki önerilerini daha iyi yorumlamaya başlıyordu. Sedov'un ölüm öyküsünü anlatan Samara bölgesinden yoldaşımız, partisiyle ilk çatışmasının tarım kooperatifleri ve belediye meclisi üyeliklerinden çıktığını söyledi. Sedov özellikle tarım meclislerinde belli bir oranda yoksul köylülerin de temsil edilmesini savunuyordu. Birlikte olduğu birçok kulakla arası gittikçe daha çok açılmaya başlamıştı. Aslında kulaklar Sedov'dan çekiniyorlardı ama çıkarlarıyla oynanan insanların gözü hiçbir şeyi görmez. Hele her şeyin böyle kapışıldığı ve de kıtlaştığı bir dönemde azizler bile istenmez, topraklarından kovulabilir, taşlanabilir. Kulaklar parti genel merkezine Sedov'un bolşevikleşmeye başladığını dile getiren şikayetler yağdırmaya, parti bölge temsilciliğinden alınmasını ısrarla istemeye başladılar. Bir bakıma haklı kanıtları da vardı. Sedov, Samara bölgesinin İvastçenkova işçileriyle ve onların Bolşevik örgütleriyle sıkı sıkıya bir ilişki kurmuştu. Onlarla olmaktan kıvanç duyuyor, onlarla tartışıyor, karşılıklı bir etkileşim yaratmada her iki tarafta alabildiğine özen gösteriyordu. İvastçenkova fabrikasının işçi komitesini oluşturan genç işçiler, Sedov'u dinlemekten derin bir tat alıyorlardı. Bolşeviklere St. Petersburg, Moskova gibi merkezlerde cadı kazanı kaynatılmaya başlandığı bir dönemde, Sosyalist Devrimci Parti'nin merkezine Samara bölgesinden gelen şikayetler gittikçe önem kazanmaya, birçoğu kendi arkadaşı olan parti yöneticilerinin dikkatini çekmeye başlıyordu. Merkezdeki bir takım arkadaşları kendisini uyarmaya, dikkat etmesi gerektiğini söylemeye başladılar. Bunun ne anlama geldiğini çok iyi bilirdi Sedov ama o hiçbir şeye aldırmadan düklerle, grandükler ve prenslerin topraklarının kulaklardan çok yoksul ve topraksız köylülere dağıtılması istemini sürdürüyor, bu topraklar üzerinde komün işletmeciliği konusunda projeleri üsteleyerek gönderiyordu. Bununla da kalmıyor, bu konuda ajitasyon ve eylem birliği yapmaktan çekinmiyordu Bolşevik yoldaşlarla. Partisiyle arasındaki çatışma Kerenski hükümetinin desteklenmesi konusunda alabildiğine geniş ve köklü boyutlara ulaştı. Sedov, partinin artık iyice sağa kaydığını görmeye başlıyordu. Partisini yadırgamaya, bunca uğraşısını ve de yaşamını koyduğu partisine yabancılaşmaya başlıyordu. Eski teröristlerin temellendirdiği bu partiye Şubat devriminden sonra generaller, çarcı yönetimde görev üstlenmiş bürokratlar, teknokratlar parti kadrolarına doluşmaya, partide gittikçe etkinlik kazanmaya başlamışlardı. Özellikle eski teröristlerden ama hiçbir zaman güvenmediği maceracı Savinkov'un parti merkezinde nasıl gittikçe daha etkin olduğunu görmek, Sedov'u kara kara düşündürmeye başlamıştı. Savinkov'un düşünceleri partinin sağ kanadıyla tümüyle resmileştirilmek üzereydi o zamanlar. Özellikle büyük toprak sahibi eski Duma Başkanı ve partinin önde gelenlerinden Rodzianko, halen Duma Geçici Komisyonu Başkanlığını da yürüttüğünden tüm otoritesini kullanarak Savinkov'un güdümlü demokrasi tezlerini destekler olmuştu. Ne ki Sedov da pabucu öyle kolay kolay ucuza kaptıracaklardan değildi ve partinin sol kanadındaki kıpırdanış gittikçe yoğunlaşmaya başlıyordu. Durumu bana anlatan yoldaş, örneğin tarım kooperatiflerinin hemen yanında onun girişimiyle tarım komitelerinin oluşturulduğunu, bu komitelerde söz hakkının yoksul köylülerde olduğunu söyledi. Bu durum Samara'nın kulaklarını iyiden iyiye çileden çıkarmaya yetiyordu. Üstelik Sedov gösterilerde söz alıp herkesin önünde tüm topraksızlara toprak, toprak reformu ve komün işletmeciliği istemlerini dile getiriyordu. Samara bölgesi Sosyalist Devrimci Parti'nin sol kanadının gittikçe ağırlık kazanmaya başladığı bölgelerden biri oluverdi kısa sürede. Tehlikeyi sezinlemekte güçlük çekmedi Rodzianko ve ekibi. Sedov'u tanıyorlardı. Onun böyle bir solun başına geçmesindeki sakıncaları çok iyi biliyorlardı. Samara bölgesinin sol sosyalist devrimcilerin karargahı olmaya başlamasının güdümlü demokrasi sağcılarınca nasıl bir tehlike doğurmaya, bu tehlikenin nasıl gittikçe büyümeye başladığı sezinleniyordu. Sol sosyalist devrimciler her şeye rağmen Bolşeviklerle ilişkilere, yasal olmasa bile alabildiğine önem veriyorlar, bu ilişkilerin kopmamasına özen gösteriyorlardı. İşte böylesine her şeyin ayrıştığı ve önem kazandığı bir sırada Samara'da, küçük çaptaydı aslında toplantı dedi arkadaşım. Özellikle Nijni Novgorod bölgesinden gelenlerle toplantının yapıldığı söyleniyordu. Sızan söylentilere bakılırsa bu toplantıda öteki bölge temsilcisi arkadaşlara da götürülmek üzere savaşa karşı doğrudan koşulsuz bir barış önerisi görüşülmüş. Oysa o sıralarda Kerenski hükümeti batılı emperyalist devletlerin emrince Galiçya cephesinde genel bir saldırıyı başlatmak üzere tüm hazırlıklarını tamamlamıştı ve de kendisini destekleyenlerin başında sosyalist devrimcilerle Rodzianko geliyordu. Bolşeviklerin ne toprak ne savaş ödentisi doğrudan barış sloganıyla aynı doğrultuda olan bu barış önerisi toplantıda görüşülüp karara bağlanmış ve dağılınmış. Yalnız gelenlerden biri, sonradan Nijni Novgorod bölgesinden de olmadığı anlaşıldı ya, Sedov'la birlikte kalmış onun evinde. Ötekilerin hepsi dağılmış ve trene yetişmişler. Nijni Novgorod bölgesinin temsilcileri de bu gençten adamı bir başka bölgenin temsilcisi olarak orada bulunuyor sanıyorlarmış. Biliyorsun Sedov yalnızdı. Küçük ama iyi bir evi vardı. Kitaplarla dolu bir ev. Yalnız yaşardı. Gelen konuklarını o nedenle kendisi kapıda karşılar. İki odadan oluşan bu küçücük evin hem çalışma hem oturma odası olan salonuna konuklarını buyur ederdi. Öteki küçük odayı ise kimsenin gördüğü yoktu. Orası Sedov'un yatak odasıydı. Ben kendim görmedim ama yatağının hemen başucunda genç ve güzel bir kadının resmi varmış arkadaşların anlattığına göre. De ki bu resmin Sedov'un bir zamanlar çok sevdiği bir kadına mı yoksa küçük yaştayken yitirdiği anasına mı ait olduğunu hiç kimse doğru dürüst kestirip de söyleyemedi. Konuklar Sedov'un çalışmasını bir süre izlemek zorunda kalırlardı. Sedov elindeki yazıyı ya da işi kesin bir biçimde bırakmaz, çalışma masasının gerisinde bu çalışmasını kuşkusuz ivedi bir biçimde tamamladıktan sonra konuyla konuşmaya başlardı. Çok kişi onu çalışma masasındaki koltukta oturur görmeye alışıktı. O sabah gelen sütçü kadın da tek katlı evin kapısının açılmadığını görünce Sedov'un uyuduğunu sanmış. Ama sonradan birden aklına gelmiş ki Sedov kendisine süt almayacağı zamanda bile kapıyı her zaman açmıştır ve de en azından bir yere gitmişse not bırakmıştır. Sütçü kadının birden içine düşen kuşku yüzünden içeriye girildiğinde, girenler önce Sedov'u çok kitap okumuş da masanın arkasındaki koltukta sızıp kalmış sanmışlar. Ama yanına yaklaştıklarında sağ şakağından sızan kanın koyu bir leke gibi donduğunu görmüşler. Bir gün önce toplantı yapanlar o gece yine döndüler Samara'ya. Hepsi birlikte, yalnız içlerinde işte o gençten adam yoktu. O zaman durumun anlaşılmasında güçlük çekilmedi. Sedov'a tüm Ivaschenkova işçilerinin ve yoksul tarım komiteleri üyelerinin katıldığı büyük bir tören yaptık. Ne marş söyledik, ne slogan attık. Onu ta Samara'dan fabrikanın bulunduğu yere kadar onca uzaklığı yürüyerek getirdik. Fabrikanın hemen gerisindeki tepeye gömdük. Samara'nın tüm yurtsever kadın ve erkekleriyle gençleri bizimle birlikte sessizce yürüdüler. Yaşlılar atlarına binmişlerdi. Ona aziz diyen kulaklardansa hiç kimse yoktu. Sedov'un halkça nasıl sevildiğini, yoksul kesimlerce nasıl saygın bir kişilik taşıdığını o zaman daha iyi görüp kavradık. Biz Bolşevikler, bizden olmamasına karşın onu kendi fabrikamızın bağrına gömdük. Anısını Samaralı Bolşevikler unutmayacaktır. Bir gün mutlaka gerçekleştireceğimiz, gerçekleşmesini tamamlayacağımız devrimimiz bize Sedov'un anısı önünde saygıyla eğilmek için fabrikanın bir seksiyonuna Sedov adının altın harflerle yazılmasını anımsatacaktır sanırım. Sedov'u Ivaschenkova işçileriyle tüm Samaralıların saygıyla, sevgiyle anmalarının kuşkusuz büyük önemi var. Sedov yanlış yerde savaşın veriyordu. Çernov'un partisinde büyük toprak sahipleriyle küçük burjuvazinin işbirliği içinde oldukları bir ortamda devrimci doğrultularla halka hizmet edilemeyeceğini anlayamadı Sedov. O karlı gecede beni bir baba sevgisiyle kucaklamış olan Sedov'un sözleri birden tüm canlılığıyla kulaklarımda canlandı. Dinle Georgi diyordu. İntihar etmeye karar verdiğim gece, istasyondan döner dönmez, kendimi erteleyebilmenin tek yolunun yeniden okula dönmek ve okumak olduğunu kavradım. Zaman zaman ara vermek gerekir devrimci uğraşa. Başkalarının da yetişip bulunduğun yerde seninle birlikte çoğalmalarını sağlamak için. Sevgili Sedov, Narodnik kuşağından damıta damıta getirdiği büyük devrimci yalnızlığında ilk kez kitlelerin kendisini aştığını görüp anlayamadı. Rodzianko'nun partisinde toprak ağlarına karşı toprak reformu istemek gibi çelişkinin sınıfsal yanlışlığını kavramaya olanak bulamadı. Bolşevizmin yeni narodnizm olmasından korkarken kitlelerin nasıl bir nabız gibi Bolşevik sloganlarında attığını saptayamadı. Bilimselliğinin şematik yapısının kitlelerce aşılabileceğini, sınıfsal tabana oturmaya başladığını sezinlediği an, yine de tüm sakınımlarıyla kendini derleyip toplayıp bu doğrultuda kendi partisinde uğraş vermeye koyulduğunda kendisini öldürdüler. O zaman gençliğimin belki de ilk öğretisini kendi kendime belli bir ilkeye bağladım. Geçerli olan doğru teori ve doğru eylemin birliğidir. Yanlış teori ama doğru eylem koyan Sedov bu ikisinin açmazında kaldı. Temelde diyebilirim ki bu yol ayrımında yitirdi canını. Teorisinin yanlışlığını anlamak için yeterince zamanı olamadı. Eyleminin doğruluğu belki de artık yetiyordu kendisine. Ama bu açmazlık, bu çözümsüzlük Sedov'u ister istemez doğru olan eyleminin en can alıcı olduğu yerde yakaladı. Başka türlü de olması olanaksızdı. Sedov Bolşevik Parti'ye geçebilseydi, teorideki tıkanıklığını kendi kendinde aşabilseydi, hiç kuşkum yok, gerek biz, gerek Samaralılar gerçekten çok şey kazanacaktık. Özellikle Samara'da iç savaş dönemlerinde Sedov'un bulunması nasıl etkin olurdu kim bilir. Sedov'un yaşam öyküsünden öğrendiğim işte bu oldu. Belki küçük bir ayrıntı ama benim yaşamımda derin bir etkisi vardır bu öğretinin. Sedov, seni azgın çarcı General Kornilov'a karşı St. Petersburg'u savunurken tanıyan, seninle konuşmuş genç Ivas Çenkova işçisi yoldaşla birlikte derinden derine andık ve senin önünde saygıyla eğildik. 4. 1871 komünü 1793 komününden daha iyi silahlanmıştı. 60 bin savaşçı, yüz binlerce tüfek, 1500 top, 5 tabya, Montmartre, Belleville, Pantheon'un birlikte kuşattıkları çepeçevre kent surları, yıllarca kendisine yetecek cephane, isterse milyarlara ulaşabilecek para, yenmek için daha ne gerekti kendisine? Azıcık devrimci içgüdü. Liza Garay, 1871 komününün öyküsünden. Lenin yoldaşın Rusya'ya dönüşüne tanıklığım. Finlandiya Garı, bugün 4 Nisan. Ve Viborg Mahallesi, tüm Petersburg, Finlandiya Garı'na yığılmış kalmış. Uzun, upuzun bir ayrılıktan sonra Lenin geliyor. Lenin'i bekliyoruz Finlandiya Garı'nda. İğne atsan yere düşmez. Tüm tramvaylar, tüm araçlar insan seli içinde donmuş kalmış. Hiçbiri yerinden oynayamıyor. Birden Katyuşa'nın boşluğunu duyarladım içimde. Katyuşa'yla son zamanlardaki ilişkilerimiz anlamsız bir bunalıma dönüştü. Böyle bir günde yanımda olmalıydı Katyuşa. İçimin burkuntusunu, kalabalıklar, yığınların kıvancı söküp atamıyor. Sessiz sessiz bir yerlerim kanıyor sanki. Oysa burada proletaryanın günlerdir süren bunalımı sanki büyük bir sevinç bombası gibi patlıyor. Işıklar ve tepeden tırnağa kızıl bayraklarla donatılmış Finlandiya Garı'nda. Kocaman bir fener de var. Doğrusu bunu nasıl yaptıklarına çok şaşırdım. Devasa bir görünümü var. Bir yanıp bir sönüyor. Garın giriş merdivenlerine, gara geliş yollarında boydan boya zafer takları kurulu. Zafer taklarının güllerle, çiçeklerle kaplı güzelliği dalga dalga kızıl bayraklarla bütünleşiyor. Kitleler ilk kez böylesine sevinçli, böylesine tedirginsiz ve kararlı. Liderleriyle buluşmanın coşkusunda. Lenin'in dönüşünün ne anlama geldiğini herkesten çok St. Petersburg proletaryası sezinleyip bilincinde bir büyük kıvançla oluşturuyor. Kızıl bir zemin üstüne altın sarısı yazılarla yazılı Bolşevik Parti Merkez Komitesi yazısı tüm alanda hafif hafif dalgalanıyor. Kitlelerin sıkışmasından fenalık geçirenlere yardıma koşuyoruz. Bolşevik Parti'nin gençlik kolunun çalışmalarını herkes zaman zaman izlemeden edemiyor. Bugün bile düşündüğümde ayrıntısını kavrayamadığım bir yolla kendimi garın içinde buldum. Garın içi alandan da sıkışıktı. Gardan baktığımda gördüğüm şey ise beni gerçekten hayrete düşürdü. Alandaki otobüsler, tramvaylar birer kara leke gibi kalmış kalabalığın içinde. O zaman gara nasıl girebildiğime gerçekten çok şaşırıyorum. Garın içi bayraklarla, çeşitli kuruluşların delegasyonları ile dolu. Ne ki buradaki görünüm alana oranla daha bir düzenli. Bu düzenin nereden kaynaklandığını gözümlememek olanaksız. Kronstadt denizcileri bahriyeli giysileri içinde garda yerlerini almışlar. Perondaki tüm düzeni son derece görkemli bir biçimde sağlamışlar. Kronstadt denizcileri tepeden tırnağa silahlı. Garın içine girişte, çıkışta alabildiğine zor. Zorluk halkın tepkisinden kaynaklanıyor. Görevlilerin bile çoğu bu tepkiden çekindikleri için garın alana yakın bölümünde kala kalmışlar. İçeriye giremiyorlar. Bolşevik Parti'nin parti üyelerine bile tepkinin sert olduğunu gözledim. Kronstadt denizcilerine parti üyesi kartını gösterip gara girmeye çalışan bir partiliye kadınların şöyle bağırdıklarını duydum. Parti üyeleri de dışarıda beklemeliler. Şimdiye dek kimsenin tanımadığı kişiler ellerini kollarını sallaya sallaya içeri giriyorlar. Ben parti üyesi değilim ama halk gençlere elinden gelen kolaylığı gösteriyor. Peronda Merkez Komitesi üyelerinden bazılarını tanımakta zorluk çekmedim. Ama en çok aklımda kalan Kamenev yoldaşla Shliapnikov yoldaş, özellikle Shliapnikov. Nedeni de şu, karşılama töreninin hazırlanmasıyla görevli Shliapnikov. Garın çar için yapılmış dinlenme salonuna yöneldiğimde Sovyet Merkez Yürütme Kurulu üyelerini pırıl pırıl avizelerle, gümüş şamdanlarla, billurdan donatımı ve paha biçilmez döşeme takımlarının ortasında Lenin'i bekliyor görmekten nedense derin bir şaşkınlığa düşüyorum. Özellikle Sovyet Yürütme Kurulu Başkanı Nikola Semyonovich Çeidze'yi görmek şaşkınlığımı daha çok artırıyor. Yanında Menşeviklerin önde gelen yazarlarından Potresov'la konuşuyor. Daha çok Potresov konuşuyor. Melankolik yüzüyle Çeidze de kendisini dinliyor sıkıntılı sıkıntılı. Potresov'u nerede gördümse hep konuşuyor gördüm. Bu adamın çenesinin ne zaman durduğunu gerçekten merak ediyor insan. Yemek yerken bile konuştuğunu söyleyenleri düşününce insan bu adamın uykusunda bile çenesini buyruğu altına alamadığına inanacak neredeyse. Lenin'i getiren tren saat tam 11'de perona girdi. Trenin perona girişini garın çarlık dinlenme salonunun yıkılacakmış gibi birden bir baskıyla karşı karşıya kalmasından anladım. Duvarların çatırdamasını duydum sanki. Alandakilerin gara girebilmek için zorlamasından mı, yoksa gardakilerin yol açabilmek için bir boşluk yaratabilme girişimlerinden mi, kestiremiyorum doğrusu. Yalnız Kronstadt denizcilerinin havaya ateş ettiklerini duyuyorum, Lenin yoldaşın gelişini duyurmak için. Merkez Yürütme Kurulu üyelerini izliyorum sürekli. Bir aralık Çeidze'nin yanına Çeretelli'yi çağırdığını gördüm. Komite üyelerinden ayrılarak baş başa bir konuşma yapıyorlar. İkisi de bir şeyde kesin bir düşünce birliğine varmış gibi birbirlerini onaylıyorlar karşılıklı diyaloglarında. Birden nedenini bilmediğim bir biçimde bu baş başalıktan kuşkuya kapılıyorum. Ama kısa bir süre sonra melankolik Çeidze Sovyet Yürütme Kurulu üyelerinin ortasında yerini alıyor. Zamanın hangi önemli ayrıntıları da kendisiyle birlikte sürüklediğini kestiremeden Lenin'i çarlık dinlenme salonunun kapısında görüyorum. Yanında Bolşevik liderlerle birlikte dinlenme salonuna koşar adımlarla girdi sanki. Başında yuvarlak bir kasket var. Lenin yoldaşı ilk kez görüyorum. Elinde son derece alımlı bir buket tutuyordu. Lenin yoldaş salonun ortasında birden Sovyet Yürütme Kurulu üyelerini görünce durdu. Çeidze, Lenin yoldaşa elini uzatıyor ve hoş geldin konuşmasını yapıyor. Doğrusu ilk kez partiler arasındaki ilişkilerin bu resmi görüntüsünü tuhaf bir yapaylıkla izliyorum. Çeidze, yürütme kurulu üyelerinin ortasında elindeki kağıttan okuyarak konuşmasını sürdürüyor. Yoldaş Lenin, Tüm devrim ve Petersburg Sovyeti adına Rusya'ya hoş geldiniz. Ama biz bugün başlıca devrimci görevimizin gerek içeriden, gerek dışarıdan gelebilecek tüm saldırılara karşı demokrasinin korunması olduğuna inanıyoruz. Biz bu amacın bölünmeyle değil, demokratik safların birbirine omuz vermesiyle gerçekleşeceği kanısındayız. Biz, bizimle birlikte bu amacın gerçekleşmesi doğrultusunda çaba göstereceğinizi ummaktayız. Ve konuşmasını tamamlıyor Çeydise. O zaman ilk kez bir sözcüğün nasıl insanı tüm düşünce yapısıyla birlikte ele verdiğini orada görüp öğreniyorum. Rusya'ya hoş geldin ama... Evet, bu hoş geldin lafının ardından bir kurşun gibi fırlayıp bir süre saplandığı yerde kendi kendine vınlayan ama sözcüğünü düşünüyorum. Niçin ama? Lenin hiç aldırmadan dinliyor Çeydize'yi. Sanki bu amayı hiç duymamış gibi. Çeydize'ye aldırmadan çarın dinlenme salonunu tabanından tavanına, avizelerine, pencerelerine dek inceliyor elindeki kırmızı karanfillerden oluşan demeti okşayarak. Zaman zaman Lenin'in bakışının tüm görkemli gösterişlerin üstünden kayıp gittiğini ve halkın bulunduğu yörelerde uzun uzun durduğunu gördüm. Sanki oradan gözünü hiç ayırmak istemiyormuş gibi. Derin, dikkatli bakışından kuşkulananlar da Lenin yoldaşın baktığı yöreye doğru kaydırıyorlar bakışlarını. Ama orada St. Petersburg proletaryasından başka hiçbir şey görememeleri kendilerini şaşırtıyor. Ve birden Lenin yoldaş konuşmasını yapıyor. Yürütme kurulu üyelerini bir yana itip sanki imparatorluk dinlenme salonunun içini silme doldurmuş devrimci proletaryaya, Kronstadt denizcilerine, yoksul köylülere sesleniyor doğrudan doğruya. Tüm politik edinimsizliğime rağmen yine de anlamakta güçlük çekmiyorum. Bu Sovyet Yürütme Kurulu Başkanı'nın hoş geldin konuşmasına verilen resmi bir hoş bulduk konuşması değildir. Birden derin bir ferahlık içimi kaplıyor. Lenin, Finlandiya garında o gün şöyle dedi. Sevgili yoldaşlar, erler, denizciler, işçiler. Sizin kişiliğinizde yengin Rus devrimini selamlamaktan ve size ayrıca tüm dünya proletaryasının öncü ordusu olarak selamlamaktan son derece mutluyum. Emperyalist soyguncuların bu savaşı tüm Avrupa'da başlayacak bir iç savaşın bir başlangıcıdır. Yoldaşımız Karl Liebknecht'in çağrısına uyarak halkların silahlarını kendi ülkelerinin kapitalist soyguncularına çevireceği saat uzak değildir. Dünya sosyalist devrimi şimdiden ufukta yükseliyor. Almanya dalgalanıyor. Her gün şu an Avrupa kapitalizminin bütünlüğü darmadağın olabilir. Gerçekleştirdiğiniz Rus devrimi bunun yolunu açtı ve yeni bir çağ başladı. Yaşasın dünya sosyalist devrimi. Finlandiya garındaki şaşkınlığı ve dağınıklığı gözledim. Proletaryaya ve sınıfsal savaşıma kendilerini bir türlü ısındıramamış olanların, her devrimci girişimin amasını arayanların, Lenin'in bu konuşması karşısında uğradıkları paniği izliyordum. Sovyet Yürütme Kurulu üyelerinin çoğunun yüzü bir karış asıktı. Çeretelli'nin bakışlarındaki umutsuzluk koyulaşıyordu. Çeydize iyiden iyiye kendi melankolisi içinde kararıp gitmişti. Sonradan öğrenecektim. Lenin'in karısı bile yoldaşımız Krupskaya kocasının bu konuşmasından ötürü kendisine bir deli gözüyle bakılmasından dehşetli kaygılanmıştı. Demokratik safların birleştirilmesini isteyenlere karşı iç savaştan söz eden, emperyalist savaşın kapitalist soyguncularına karşı silahlarını doğrultacak proletaryadan söz eden ve bu sözcükleri haykıran bir lider, hiç kuşkusuz karşısındakilerde bir uyuşmazla, bir yarı deliyle, bir anarşistle karşı karşıya kaldıkları düşüncesini uyandırıyordu. Ama dışarıda kendisini bekleyen kitleler onu anlıyorlardı ve Rusya'nın bu geri yapısında yaşasın dünya sosyalist devrimi diye haykıran lideri kucaklayarak gitgide büyüye büyüye, gitgide daha çok yaşasın dünya devrimi diye haykıra haykıra Bolşevik Partisi Merkez Komitesi'ne doğru yöneliyordu. Lenin halkın bu coşkusu karşısında zırhlı arabasından çıkıp konuşmalar yapmak zorunda kalıyor. Her seferinde de Rus proletaryasını tüm dünya proletaryasının öncü ordusu olarak selamladığını haykırıyordu. Onunla birlikte kendi iktidarlarını isteyen tüm proletarya da o coşkuyla haykırıyordu. Yaşasın dünya sosyalist devrimi. 5. Var olmak, taşrayı ele geçirmek, Paris'i yerle bir edecek topların ele geçirilişini engellemek için burjuvalar şefinin, Thiers'in gerçekten güçlendiği kaynaklar nelerdir? Bir kelime ve bir avuç insan. Kelime cumhuriyettir. Bir avuç insan ise Cumhuriyetçi Parti'nin gelenekçi şefleri. Daha ilk ayaklanmalarda taşra görevlilerinin hepsi ortak dili kullanıyorlardı. Fesatçılara karşı cumhuriyeti savunuyoruz biz. Lisa Garay, 1871 Komününün öyküsü. Georgi Vasilievich'in not defterinden. Georgi Vasilievich bana Petropavlovskaya Kalesi'nde tutukluyken tuttuğu notları vermişti. Gerekli alıntıları oradan yaptığımı ilerideki bölümlerde daha iyi görecektir okuyucu. Yazı düzenlemesinin bir gereği olarak notlardaki bu bölümü buraya almak gereğini duydum. Katyusha ile ayrıldık. Büyük Kazan Katedrali'nin önündeki alanda Katyusha ile buluştuk. Bahardı, Mayıs'tı, toprak kokuyordu. Güneş vardı, çiçekler açmıştı, gökyüzü duru, sevinçle doluydu. İyi anımsıyorum, çocuklar çocuk bahçesinde oynuyorlardı. Katedralin önündeki alanda Katyusha ile buluştuk. Ben mi önce geldim, yoksa o mu beni bekliyordu, şimdi anımsayamıyorum. Yan yana oturduğumuz bankta Katyusha'yı derin derin izledim. Onu Mayıs'ın bu buram buram baharı içinde daha çok sevdiğimi, onsuz hiçbir şey yapamayacağımı düşündüm. Ama anımsıyorum. Hemen ardından şunları da düşündüm. Katyusha çok güzel. Böyle akıllı ve güzel bir kızın beni sevmesine olanak yok. Bu sevgiyi kazanmak için, bu sevgiye gerçekten layık olabilmek için ne yaptım ben? Neyin başarısını gösterdim? Doğru dürüst hiçbir şeyin. Böylesine hiçken ileride onunla birlikteliğimizin mutluluğunu nasıl koruyabilirim? Böyle düşündüm. ''Burasını anımsıyor musun Katyusha?'' diye sordum. Önüne diktiği bakışlarını kaldırmadan yanıtladı beni. ''Anımsıyorum Vasilievich. Niçin sustuğumuzu bilmeden belki de susuyoruz yeniden. Ama benim kafamda çok değil. Bundan 2,5 ay öncesi canlandı.'' Yerel İşçi Komitesi'nin buyruğunca Viborg Mahallesi'nden gelen yüz binler doldurmuştu bu alanı. Büyük Kazan Katedrali'nde iğne atsan yere düşmezdi. Birden Katyusha'ya döndüm. ''Anımsıyor musun gerçekten?'' diye yineledim sorumu. Bu anıtın ayakları dibinde konuşurken vurmuşlardı genç yoldaşımızı. Sadece onu değil, hemen onun yanındakini de, neye uğradığımızı şaşırmıştık. Birden kalabalığın basıncı içinde boğulacak gibiydik. Birden durdum, uzun uzun baktım Katyusha'ya. Onun göğsüme sokuluşunu anımsadım. O zamanki birbirimize sokuluşumuzla şimdiki birbirimizden bu uzaklığımızın acısını kendi kendimde dindirmek istermişçesine konuşuyordum. Kurşun sıktıklarında yoldaşımız tam şurada, işte Alexander yontusunun ayakları dibinde, yaşasın barış diye haykırıyordu. Bu alanı dolduran on binler de yaşasın barış diye haykırılarını duyururlarken birden nasıl olduğunu kestiremediğimiz bir biçimdeydi. İyice görmüştük, o günü tanıklığını yapacak kadar apaçık görmüştük. Ben görmedim Georgi Vasilievich, çok kalabalıktı. Ben iyice görmüştüm Katyusha, ilk kez bir insanın vurularak nasıl öldürüldüğünü görüyordum. Bilmediğim bir tarihin, bilmediğim bir dönemini yaşıyormuşum gibi gelmişti bana. Birden sözümü keserek bana döndü Katyusha. Bunlar bitti artık Georgi Vasilievich, o genç yoldaşın nasıl öldüğünü herkes senin gibi gördü. Biliyorum Katyusha, çok kişi gördü ama ben unutamıyorum. O yoldaştan başka nice yoldaşlar da öldü. Ama yaşam kavgası sürüyor Georgi Vasilievich. Yaşanmışlarda takılıp kalamayız. Artık bitti, artık devrim gerçekleşti. Susuyorum içimden. Katyusha diyorum, seni nasıl sevdiğimi bir bilsen, 3. Alexander'ın ayakları dibinde vurulup ölen yoldaşımla birlikte, bu yürek çarptıkça damarlarımda, beynimde dolaşacaksınız ikiniz de. Yüksek sesle konuşmaya başladığım zaman Katyusha ile göz göze geliyoruz. Devrim artık bitti. Bitti Georgi Vasilievich, artık çar yok. Artık çar yok, çar yok artık. Katyusha o zaman kesin bir kararlılıkla şunları söyledi. Dinle Georgi Vasilievich, bu konuşmamızın son konuşmamız, son buluşmamız olacağını biliyorsun. İlişkimiz konusunda kesin bir karara varmak zorundayız. Senin üniversiteye dönmeni istiyorum. Bana bugün burada söz verirsen en kısa zamanda nişanlanırız Georgi Vasilievich. Ama sen bunu değil de her gün yeni yeni devrimler yaratmak için Viborg mahallesinin proleterleriyle birlikte bir oradan buraya, bir buradan oraya serüvenler peşinde koşacaksan, bunu yeğliyorsan artık sana söyleyecek bir sözüm kalmadı demektir. Seçimini açık seçik yapmak zorundasın Georgi Vasilievich. Hem açık seçik hem de bugüne değin getirdiğimiz ilişkilerimizin anısına dürüstlükle. İşte o zaman bir şeyden kendimi gizlermiş gibi başımı katedralin bulunduğu yöreye doğru çevirirken, ''Seni seviyorum Katyusha'' diye konuşuyorum. ''Seni çok seviyorum. Seni bırakmak istemiyorum. Beni bırakma.'' Bunun bir tek olanağı kaldı artık Georgi Vasilievich. Tüm arkadaşların gibi sen de üniversiteye dönersin. Bir yıl kalmış olan fakülteni bitirirsin. Hiç kimse senden daha çok ya da hiç kimse senden daha az devrimci değil Georgi Vasilievich. Simenon'un senden daha az tehlikelere atıldığını söyleyemezsin. Üstelik Simenon parti sorumlusuydu da. Ama şimdi işte teknik üniversitedeki derslerini sürdürüyor. Herkes sevinçle üniversitede çalışıyor. Sense Georgi, sense yine sanki hiçbir şeyler değişmemiş gibi. Gündüzleri sendikada, geceleri işçiler bölgesi Viborg'da. Bunun böyle süremeyeceğini bilmeni istiyorum. İnan bana, bunun böyle süremeyeceğini bilmen gerekiyor. Sadece susuyorum. Biliyorum ki ağzımı açsam, sözcüklerimi yeterince derleyip toparlayamayacağım boğuntumdan. Oysa gökyüzü alabildiğine duru. Oysa hava öylesine arık, temiz, bir kaynaktan gürül gürül akan su gibi. Katyusha derin kederimi görmüş gibi konuşuyor. Yakında cumhuriyet kurulacak Georgi. Herkesin bildiğini benim izlemediğimi mi sanıyorsun? Yakında seçimler var. Tüm partiler bu seçimler için hazırlanıyorlar. Bu seçimlerde kurucu meclis oluşturulacak. Kurucu meclisin hazırladığı anayasa doğrultusunda tüm dünyaya duyurulacak cumhuriyetle birlikte rejim artık rayına, kendi temellerine oturmuş olacak. Bunları bilmiyor muyum sanıyorsun Georgi? Sovyet'in yerini alacak kurucu meclisten sonra artık ülkenin sorunlarını çözecek, temelli kurullar geliştirilecek. Tüm konuştuğumuz arkadaşlar bu oluşumlar, bu köklü değişiklikler karşısında coşkuyla çalışırlarken, içlerinde bir sen Georgi Vasilievich, inan bana gerçekten de bir tek sen, asık suratın, bilemediğim sıkıntıların içinde kapkara dolaşıyorsun. Benim artık buna gücüm kalmadı, gerçekten kalmadı Georgi Vasilievich. Katyusha'nın ağlamasını engellemek için konuşuyorum. O nedenle de hiç söylemek istemediğim şeyleri söyledim. Geçenlerde üniversiteye gittim Katyusha. Katyusha birden eliyle burnunu hafifçe sildikten sonra ''Anlamadım Georgi'' diye sordu. ''Geçenlerde'' diye yineledim sözümü. ''Birkaç gün önce üniversiteye gittim.'' ''Gittin mi? Niye bana söylemedin Georgi peki?'' ''Babam buraya geldiğinde Sedov diye birini tanıdım Katyusha.'' Onunla bütün bir gece karşılıklı konuştuk. Bana üniversiteye dönmemi bu profesyonel devrimci öğütledi sıkı sıkıya. Bir sabah kitapları kaptığım gibi fırladım, soluğu üniversitede aldım. Derslere girdin mi? Girdim Katyusha. İlk önce sevindim de. Arkadaşım Selifan'la kucaklaştık. Selifan'ı sen de tanırsın Katyusha. Selifan'ı nasıl sevdiğimi de biliyorsun. Ona sevgim bir kapıcının oğlu oluşundan gelmiyor yalnızca. Ama geceleri de çalışarak okuduğunu biliyorum Selifan'ın. Ah Katyusha, her şeyi sana doğru söylediğimi bilirsin. İlk önce bugüne değin, yani üniversiteler açıldığından bu yana fakülteye gelmediğime üzüldüm bile. Birden sana nasıl hak verdiğimi yanımda olsaydın, boynuna sarılarak söyleyecek kadar sevinçliydim ve artık her şeye yeniden başladığım inancındaydım. Evet Georgi, seni dinliyorum. O zaman birden sustuğumu anımsıyorum. Sonra derse girdik Katyusha. Profesör Murazov'un dersi. Suçlular teorisini okutuyor Profesör Murazov. Herkes notlar almaya başladı. Ben de almaya başladım Katyusha. İnan anlattıklarına yetişmek için hiç düşünmeden hızla notları almaya başlamıştım. Ama sonra elim gitgide yavaşladı. Gitgide duraladı Katyusha. Kalemi bıraktım ve profesörü dinlemeye başladım. Murazov suçlular teorisinde Lombroso'yu anlatıyordu. Lombroso'nun suçlu insan, suç, nedenleri ve çareleri adlı yapıtındaki düşünceleri özetliyordu. Kendisini öylesine kaptırmıştı ki, sanki ağzının salyaları aka aka suçlu insan tanımını yaparken Ne kendisi ne de yazanlar, hiçbiri onun çizdiği suçlu insan tipinin Viborg mahallesinin proleteriyle özdeşleştiğini, ona benzediğini hiç mi hiç düşünmüyordu. Murazov öylesine ustalıklı bir biçimde bir suçlu tipi çiziyordu ki Katyusha, bunun Perspektif Nevski'de gösteri yapan proleterlerin hepsindeki tüm ortak yanları alarak oluşturulduğunu anlamamak için insanın kas kafalı olması gerekirdi. Selifan bunaldığımı anladı. Bir tek o, notları alırken kendini kaptırmış değildi profesörün anlatısına. Yan gözle de beni izliyordu. Katyusha, Murazov'un şunları söylediğini kulaklarımla duydum. Bana inanmıyorsan Selifan'a sor. Ama ne olur sor. Murazov aynen şunları söyledi. Baylar, 22 Nisan gösterilerinde Perspektif Nevski'den geçerlerken balkonuma çıkmıştım. Göstericiler nedenini bilmiyorum, bizim sokağın orada bir süre durdular. Ellerinde çoğunun yine bayraklar vardı. Burada bir politik çizginin altını çizmek için bunları söylemediğimi özellikle belirtmeliyim. Ama balkonumdan aşağıya bakarken itiraf etmeliyim ki suçlu insan konusunda büyük bilimsel doğrular getirmiş olan Ferri ve Lombroso ustaların artık tartışılmaz doğrultudaki insan tiplerine benzeyen çok kişiyi gördüm. Belki çok değillerdi ama vardılar. O zaman kendi kendime şunu sordum. Devrim bu doğuştan suçluların suç işlemeye eğilimli davranışlarından kendini nasıl arıtacak ya da devrim buna olanak bulabilecek mi? İnan bana Katyusha, kendimi koridorda bulduğumu bile anımsayamıyorum. Yalnız yanımda Selifan vardı. Bana yetişmek için koşuyordu. Bahçeye çıktığım zaman derin derin soluk aldım. Selifan'la bir banka oturduk. O zaman ter içinde kaldığımı gördüm. Selifan mendiliyle alnımı yüzümü siliyordu. Bir aralık büfeden içecek bir şeyler getirdi. Ama ne o ne ben birbirimize hiçbir şey söylemedik. Bir süre sonra zil çaldı. Tüm öğrenciler kızlı erkekli bahçeye açılan çeşitli kapılardan akın akın çıkmaya, büyük gürültülerle kendi aralarında konuşup kahkahalar atmaya, şakalaşmaya başladılar. İşte o zaman yeniden tıpkı dersteki gibi bunalmaya, terlemeye başladım. Katyusha, bilmiyorum niçin, Selifan elimden tuttu. Birlikte ana binanın çıkış kapısına geldik. O zaman Selifan bana şunu sordu. Rahatsızlığını çok iyi anladığımı bilmeni isterim Georgi Vasilyeviç. Senin bugünkü durumunu ben kendi koşullarım gereği yıllar önce daha ilkokul sıralarında yaşadığım için bana pek çok zor gelmiyor. Ne zaman geleceksin? Hiçbir şey bilmiyorum Selifan. Sadece ders değil bunaltan. Rusya'mızın bugünkü durumunda hiçbir şeyler yokmuş gibi kendi kıvançları içinde avlulara kapanan bu aydınlardan bunalıyorum. Bir daha gelebileceğimi sanmıyorum. Son tümceyi dalgın dalgın yineledim. Bir daha gelebileceğimi sanmıyorum Selifan. Bir daha geleceğimi sanmıyorum. Katyusha'yı unutmuş gibiydim. Sanırım anlatırken bile nasıl boğulduğumu gördü Katyusha. Soluk almadan dinliyordu beni. Alın damarlarımın nasıl çıktığını görmemesi olanaksızdı. Belki de bu yüzden onun ellerine yapıştım. Yalvarırım beni anla Katyusha. Çok istedim. Seni sevindireceğimi de biliyordum. Seninle bulanmaya başlayan ilişkilerimizin yeniden düzeleceğini, yeniden dirileceğini biliyordum. Ama başaramadım. Başaramayacağımı da biliyorum Katyusha. Bana yardım et ne olur. Beni bırakma Katyusha. Hiç kimsem yok. Gerçekten hiç kimsem yok. Sevgin bir büyük nimet bana Katyusha. Onsuz yapamayacağımı biliyorsun. Katyusha soğuk bir biçimde avuçlarımdan çekti ellerini. Bunun sevgimizle bir ilişkisi yok Vasilyeviç. Ben de seni seviyorum. Senden başkasını da hiçbir zaman böyle sevemeyeceğimi biliyorum. Öyleyse birbirimizden ayrılmamıza gerek yok Katyusha. Öyle değil mi? Var Georgi Vasilyeviç. Şimdi daha iyi anlıyorum ki üniversiteye gidip bir saat içinde oradan kaçtığını öğrendikten sonra daha da çok gerek var ayrılışımıza. Dinle beni Katyusha, ne olur iyice dinle. Bir karar vermeden önce iyi dinle. Tüm Rusya sanki otobüs kazasına uğramış gibi. Herkes ayakta Katyusha. Ulusun tümü ayaktayken, insanların kedileri bile yediğini gördüğüm bir ortamda, kedileri yiyen insanların doğuştan suçlu olduklarının öğretildiği bir üniversitede, benim hiçbir şey yokmuşçasına, tüm çevreme karşı sağır ve kör, uslu uslu üniversitede okumamı nasıl isteyebilirsin? Sence onlardan, bu derslerden, bu sınavlardan daha önemli günler yaşamıyor muyuz Katyuşa? Her şeyi düzenlemek bizim elimizdeyken, çok kurnazca bu olanağın elimizden alınmak istendiğini görmüyor musun? Nasıl görmez diye gelebilirsin? Ben başka şeyler de görüyorum Georgi Vasilievich, senin göremediklerini, örneğin otobüsleri kazaya uğramamış insanları, hiçbir zamanda kazaya uğramayacakları. Onlar yol kenarında bekleyenlere hiç bakmadan arabalarını sürüp hızla gidiveriyorlar. Sakıncasını bile bile kendime denetleyemediğimden olmalı, sorulmaması gereken soruyu soruveriyorum Katyuşa'ya. Katyuşa, sen yolun kenarında kala kalmışlarla birlikte olmak istemiyorsun değil mi? En küçük bir duraklamaya neden görmeden yanıtladı sorumu Katyuşa. Evet Georgi Vasilievich, dediğin gibi. Bunca eğitim öğrenim sonunda her şeyi bir yana itip Viborg mahallesinde, onların barakalarında senin karın olarak yaşayamayacağımı biliyorum. Kendime de sana da oyun oynamayacak kadar dürüstüm Georgi. Sadece dürüst değil, sevgime karşı da sorumluyum. Birden bir çözüm yolu bulmuş gibi. Peki Katyuşa diye doğruluyorum ona doğru. Viborg mahallesine yerleşmemiz gerekmeyebilir. Bu konudaki önerimi geri alıyorum. Bir daha da hiç bundan söz etmeyeceğim. Kendimize göre, kendimize daha uygun bir yer buluruz. Senin sendika yazıcılığından eline geçen ne mi Georgi? Dinle Georgi, ben evlendiğimde kocamın gecenin bilmem kaçında evden alınıp götürülmesini, köşeyi dönmeden de ardından bir müfreze askerin yaylım ateşinin cayırtısını duymak istemiyorum. Bunca kavga, boğuşma, kan içinden çıktıktan sonra artık yorgunum Georgi Vasilievich. Çarı hep birlikte yendik Georgi. Çarın yenilgisi kolay oldu yaşadığımız savaşa rağmen. Ama bundan sonrasının böyle olmayacağını biliyorum Georgi Vasilievich. Bu kez Viborgluların her isteğinin yerine getirilmesinin olanaksızlığını hepimiz kestiriyoruz. Menşevikler, sosyalist devrimciler, liberaller, tüm yurtsever demokratlar, Viborglularla onların destekçisi Bolşeviklere karşıyken, işlerin sizin istediğiniz gibi gerçekleşmeyeceğine apaçık sezinliyorum ben Georgi. Bunu 22 Nisan gösterilerinde daha iyi anladım. Bundan sonrasının çok zor olacağını biliyorum, çok kan döküleceğini de. Ben böyle bir maceraya yanımda küçük küçük bir takım çocuklarla katılmak istemiyorum. Buna doğacak çocuklarımız adına kendimde hak bulamıyorsam, sorumluluğumun nasıl ciddi boyutlara ulaştığını anlaman gerekir Vasilievich. Hem de çok iyi anlaman gerekir. Son hızlarıyla köpük köpük iki ırmağın birbirleriyle çarpışmalarının tam orta yerindeyim sanki. Dalgaların üzerine zaman zaman çıkabildiğimde Katyuşa'ya elimi uzatır gibiyim. İşte o zamanlarda Katyuşa'ya seslenebiliyorum boğuk boğuk. Seninle devrim arasında seçme yapmak çok saçma. Böyle bir seçme yapmak durumuna geldik Georgi Vasilievich. Sanki Katyuşa'nın söylediklerini duymakta zorluk çekiyorum. Duyduklarımı da anlamakta. Tüm kulaklarım uğulduyor. Biliyorum ben. Belki de böylesine çağlayanların altından kalkmak, kurtulmak olanaksızdır. Sesimi duyurmak için bağırdım o zaman. Böyle bir seçmeyle karşı karşıya kalmak istemiyorum Katyuşa. Yardım et. Seni yitirmek istemiyorum Katyuşa. Sana da devrime de bağlıyım ben. İkisinden birinin olmaması ne kötü. Sonra birden susuyorum. Katyuşa kalkıyor. Gidiyor musun Katyuşa? Allah'a ısmarladık Georgi. İyi şanslar sana. Katyuşa alanın gelip geçenleri içinde birden gözden gitti. Ne kadar zaman oturduğumu anımsamıyorum onun ardından. Üçüncü Alexander yontusu önünde uzun uzun durdum. Sonra anlamını da nedenini de bilmiyorum, katedrale girdim. Sıralardan birine oturdum. Yorgunluğum dinleniyor. Katedralin kapısında dilenen yoksullara paytonlarıyla gelenler, girerken de çıkarken de bir şeyler veriyorlar. Sanırım öğleden sonraya doğru Viborg mahallesinde buldum kendimi. Viborg Mahallesi'nin Eylem Birliği Komitesi'nin 23 Şubat'ta başkanlığını yapan ve o geceden beri benim dostum olan Boris Vasili şaşkın şaşkın yüzüme bakıyor. Georgi Vasilievich, ne oldu, neyin var, hasta mısın yoksa? Katyuşa'yla ayrıldık. Her şeyi anladı Boris Vasili. Bir süre hiç konuşmuyoruz. Kızları sofrayı hazırladıklarında Boris yoldaş beni neşelendirmek için hem sofranın hazırlanmasına yardım ediyor gülünç bir biçimde hem de konuşuyor. Ah, benim prensliğim zamanında olmalıydı bu olay ki. O zaman görmeliydim bu işin nasıl bir yaman çözümlendiğini. Georgi, sen benim prensler sülalesinden geldiğime inanmıyor musun yoksa? Öyleyse tarihimizi iyice incelememişsin. Bu gördüğün kızlar da tekstil işçisi değil, birer prensestirler Georgi Vasilievich. Gözünü dört aç da gerçeği gör. Bir kötü büyücü kadın bizi bu duruma soktu. Sonra da dedik ki, ey Prens Vasili, yeniden prensler gibi yaşamak istiyorsan, o kötü ve arsız Viborglularla birlikte tüm prenslikleri elde etmek için savaşın vermeye zorunlusun. Seni buna mahkum ediyorum ey Prens Vasili. 1371'den 1525'e dek süren saltanatınızı ancak böylece sonsuzluğa ve ölümsüzlüğe kavuşturabilirsin. Sana soyunu anımsatmaya başlayayım mı Boris Vasili? 1. Vasili 1371-1425 yılları arasında yaşadı. Vladimir Vasili, Moskova prensiydi. Her şeyi çok severdi. Her şeye karşı çok tutkuluydu. Güzel kızlara, şaraba, topraklara, paraya, altına, ete, süte, ineklere ve güzel kısraklara. İlk tutkuyu işte biz ondan aldık. Kayınbabasına karşı verdiği savaşta adamı öldürüp topraklarını ele geçirdi. İkinci Vasili'ye Mujikler Kör Vasili derlerdi. 1415-1462 yılları arasında yaşadı. Yerine oğlu Ivan geçti ve o da birçok savaşlar yaptı. Birçok Mujik öldürdü. Topraklarının verimini artırmak için dünyanın bile kendisine küçük geleceğini sandığı bir zamanda küt deyip ölüverince yerine 3. Ivan Vasili geçti. Ve ondan Korkunç Ivan oldu ve Korkunç Ivan şu işleri yaptı. 7. kaset 1. yüzün sonu.